Merhaba, Yugoslav Foyline'e hoş geldiniz. Bugün başlangıçta ben tek başıma olacağım. Ben Efe Kan. Oğuzhan şu an sınavda. Sınavdan çıktıktan sonra bir herhalde 15-20 dakika içinde o da benimle birlikte olacak. Programda öncelikle hazır o yokken daha Avrupa tarafı olarak ben Euroleague'e değineceğim. Özellikle iki temsilcimizin eşleşmelerini, birininki bitti, birininki bitmedi. Ama genel olarak ikisine değinip ardından Final Four'la ilgili ufak biraz konuşuruz. Ardından NBA'de bildiğiniz üzere ikinci tur maçları başladı. İlk tur maçlarında elenen bazı takımlara hatta direkt hepsine veda edeceğiz. Artık bu saatten sonra onları konuşmayız. Herhalde bunları yapana kadar ben Oğuzhan gelir. Ondan sonra da ikinci tur eşleşmelerini konuşacağız. O zaman daha fazla uzatmadan başlayayım ben. Euroleague eşleşmelerine öncelikle temsilcimizle başlıyorum. Fenerbahçe ile. İki temsilcimizden aslında benim taraftarı olduğumla. Fenerbahçe Žalgiris'i 3-1 mağlup etti ve üst üste 5. kez adını Final Four'a yazdırdı. Her şeyden önce bütün teknik analizler olsun, işte geçmişe göndermeler olsun, Obradovic özgüleri olsun, hani bütün her şeyden önce hem Fenerbahçelilerin hem genel olarak Türk basketbolunu, sporunu izleyen, seven, destekleyen herkesin bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunun farkına varması lazım. Çünkü Fenerbahçe bizi başarıya alıştırdı. Fenerbahçe basketbol takımı. Artık Final Four'a kalması sanki normalmiş veya beklenenmiş denir daha doğrusu. Bir şeymiş gibi algılanıyor insanların kafasında. Fakat aslında öyle değil. Final Four'a kalmanın ne kadar zor bir olay olduğunu, işte bundan 5 yıl önce ilk Final Four'a kalışta hani nasıl bir sevinç, sanki şampiyon olmuş gibi, atıyorum futbol takımı şampiyon olmuş gibi, hani kitle olarak söylemiyorum da hani basketbol izleyicilerinin nitelik olarak söylüyorum. Hani nicelik değil, nitelik olarak hani onun kadar sevinildi. Çünkü çok büyük bir şeydi bu. Türk Euroleague adıyla Euroleague turnuvasında bir ilkti Türk tarihinde ve bu üst üste 5. kez oluyor ve bu aktif Euroleague takımları içinde veya genel olarak da aslında en uzun ikinci seri. Ve Obradovic, düşünün Obradovic 24 yıllık Euroleague kariyerinin 18'inde Final Four'a kalan, 9 şampiyonluk kazanan Obradovic için bile üst üste 5 Final Four bir ilk. Bu başarının önemini iyice altını çiziyor. Öncelikle bununla başlayayım. Ardından hani tek tek maçları konuşmak çok uzun olur. Hani NBA'de var, bir sürü şey var ve bir saat vaktimiz var. O yüzden hani tek tek her maçı ayrıntılı incelemeyeceğim. Sadece şöyle genel bir olay akışına bakmak, hatırlamak gerekirse ilk maçta Žalgiris'i 43 sayıyla da tutup 33 sayı farkla kazandıktan sonra Fenerbahçe o akşam Twitter'da dolaşırken, yani daha doğrusu Twitter'ı takip ederken işte ilk maçtan tamam çok şaşalı bir galibiyet vesaire, onun vurguları vardı ama tek tük de olsa bazı insanların ilk maçtan bu kadar büyük bir galibiyet almak bazen dezavantaja dönüşebiliyor. Bunun geçmişte örnekleri de var. Mesela Real Madrid Panathinaikos'a çok büyük bir mağlubiyet almıştı. Sanırım geçtiğimiz yılki playofflarda. Sonra ikinci maçta mesela ev sahibi avantajını alarak dönmüştü. Real Panay'dı o seri de, hangisiydi tam emin olamadım. Neyse, şu an bakarak vakit kaybetmeyeyim. Tek kişiyim. Onu sonra vaktimiz kalırsa Oğuzhan'la en sonunda ekleriz. O konuşurken bir yandan bakarım ben. Çünkü hele ki de Žalgiris gibi bir takım. Yani oyun karakteri yüksek, disiplini yüksek, farkındalığı yüksek. Jaskevičius gibi rekabetçi bir koçu olan bir takımın o ilk maç skorunun altında kalmak istemeyeceği belliydi ve ikinci maçta Fenerbahçe, hani dürüst olalım, hani nasıl överken yere göre sığdıramıyoruz, eleştirirken de dürüst olalım, kafaca yeterince hazır gelmediği belliydi ikinci maçta oyuncuların vücut dilinden. Ve sonucunda da ev sahibi avantajını kaybetti Fenerbahçe ikinci maçta. Ama aslında o maçın ardından ben kimsenin hani en pozitif, en subjektif Fenerbahçeli bile bence Zalgiris serisini o çok kolay, hiç önemli değil gibi gördüğünü zannetmiyorum. Atıyorum bir Milano ile eşleşseydik olacak kafa yapısında kimsenin olmadığını düşünüyorum. Ama diğer yandan da hani ikinci maç kaybedildikten sonra ben en karamsar taraftarım bile of gitti seriyiz işte Zalgiris'te o sahanın atmosferi çok acayip, Zalgiris nasıl hücum edeceğini çözdü vesaire gibi düşündüğünü zannetmiyorum. Hani herkes önünde sonunda Fenerbahçe'nin geçmesini bekliyordu ama Fenerbahçe 5. maça bırakmadı, kendi evine bırakmadı. Direkt deplasmanda fişi çekti. Farklı iki karakterde maçtı. İlki yani serinin 3. maçı çok sert bir maçtı. Ve aslında son bölüme kadar da Fenerbahçe için çok zor geçti. 9 sayılık fark yanıltıcı olmasın. Gudur için performansı olmasa gelmeyecek bir maçtı. 3. maçsa 99 sayı buldu Fenerbahçe'nin. Nispeten baştan sona, aslında nispeten değil yani, baştan sona kontrol ettiği. Çok belli sekanslarda zorlandı ama genel olarak maçı alacağının başından beri belli olduğu bir maçtı. Ve neticesinde de en başta da bahsettiğim gibi Fenerbahçe 5. kez Final Four'a kaldı ve rakibini bekliyor. Umarız da o rakip Efes olacak. Bu arada Twitter'dan Efes'in Fenerbahçe'yi tebrik etmesi, Fenerbahçe'nin sıra sizde, sizi bekliyoruz demesi. Gerçi Efes o maçı kaybetti. Maç 5. maça kaldı ama bu pozitif enerji de güzel. Başka takımlardan da tebrik mesajları geldi. Bugün yarın Efes'in maçı var. Bunun öncesinde Banvit bugün Efes'e başarılar dilemiş falan. Yani genel olarak bu dostane ortam basketboldaki hoşuma gidiyor. Efes'e geçelim. Efes'in Efes serisinin, Efes Barcelona serisinde durum 2-2. Normal sezonda da 1-1 paylaşılmıştı maçlar ve farklı skorlarla. İki ev sahibi takımla kendi ev sahibi takımlar kendi evlerindeki maçları farklı yenmişti. Seride de durum 2-2. Yani şu an toplam sene başından beri oynanan 6 Efes Barcelona maçı 3-3 durumda. Yani denge, yani ne kadar zor dengeli bir seri olduğunu bu gösteriyor aslında. İlk iki maçın ikisinde de stat'taydım ben. Salondaydım. Salondan takip ettim. Ve iki maçtan da her şeyden önce çok keyif aldım. Önce basketboldan önce biraz maç izleme deneyimimle ilgili de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bence önemli bir şey. Türk sporunda eksik olan bir şey. Atıyorum İngiltere'de maç izlemek, gündüz maçı izlemek, öncesinde bir şeyler içmek, sonrasında vakit geçirmeye devam etmek ailenle, arkadaşlarınla. Bu bir aktivite. İnsanlar hani genel olarak Avrupa'da da böyle ama özellikle İngiltere'de sporu bu şekilde görüyor. Fakat Türkiye'de pek durum böyle değil. Genelde takımına destek olmak veya karşı takıma köstek olmak için gidiliyor. Pek fazla sosyal aktivite gibi görülmüyor. Fenerbahçe Beko bence bunu biraz değiştirdi. Bu iki maçtan önce, Efes maçlarından önce Fenerbahçe Gaziantep Basketbol Süper Ligi maçına gitmiştim. O maçta salı günü hafta içi olması, tribünün boş olmasına rağmen gelen insanların hani çoluğuyla, çocuğuyla, akrabasıyla, arkadaşıyla hani sosyal bir aktivite de yapmayı, işte maç önü Cafe Crown'da kahve içip, işte maç sonrası belki bir yere gidip, işte orada sohbet ederek hani güzel bir salonda güzel bir takımı keyifle takip etmek, öyle bir hava almıştım ve çok hoşuma gitmişti. Yani zaten bu tribünden de hissediliyordu ama sahada daha da hani bir de az kişi olunca, sakin bir maç olunca gözlemlemek daha kolay oldu. Daha işin o yönüne baktım açıkçası. Hoşuma gitmişti ve önceki yıllarda gittiğim Efes ve Darüşşafaka maçlarında pek bu durumu görememiştim. Tabii ki Efes'in stadının ulaşımının zor oluşu, stat içi ve çevresinde yapılacak hiçbir aktivite olmaması gibi dezavantajları da var. Fakat önceki yıllarda bu dezavantajlarına karşılık kontra avantajlar geliştirmeye çabalamadıklarını da görmüştüm. Hani bir çaba da yoktu ortada. Dolayısıyla bir sonuç da yoktu olumlu anlamda. Fakat bu sene öyle değildi. Bu sene mekansal açıdan dezavantajlı olmasına rağmen salonun içindeyken geçirdiğim vakti kalitesini, güzelliğini, keyfini arttırmak için daha hani tırnak içi biraz acemi olsa da Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre en azından daha güzel vakit geçirilmeye çalışılması, orada bir çaba olması, işte sponsorlukların yardımıyla etkinlikler yapılması vesaire hoşuma gitti. Ve genelde Efes maçına giden insanlar basketbol sever olduğu için hani tribündeki insan kalitesi de bunu olumlu etkiliyor. Ve genel olarak iki maçtan da çok keyif aldım maç izleme tecrübesi olarak da. İlk maçta Efes harika oynamadı ama genel olarak galibiyeti hak etti. Mitsic'in hücum, Dunstan'ın savunma performansıyla özellikle ve hatta Mitsic'in toplam 30 verimlilik puan üreten performansı ilk maçların MVP seçilmişti. İkinci maçta ise 3. periyottan itibaren oyunun sıkıştığı dönemde, Barcelona'nın sert savunma yaptığı, akıllı savunma yaptığı dönemde kendini özel kılan top paylaşımı, set temposu, asist üzerinden basketler, üçlükler bunları bir kenara bıraktı Efes. Sırayla Larkin ve Mitsic kendilerine gelen pikten sonra uzunla kaldıktan sonra birebir oynadılar. Ve sonucunda da maç kaybedildi. Tabii ki Barcelona'nın da iyi bir günüydü. Özellikle Adam Hanga çok iyi oynadı. 5'te 3 üçlük attı. Genel olarak takımın da kritik Hörtel'in kritik bir üçlüğü vardı. Yani işte bir ara mesela maçın hangi sekansıydı tam olarak hatırlamıyorum ama taraftarın çok havaya girdiği. Oo, sayın seyirciler, Oğuzhan Yıldırım geldi. Evet. Programın önemli ismi Oğuzhan Yıldırım. Programın 12. dakikasında burada. Nasıl dozi sınav?
Bakalım sınav bir kötü yanı var 105 üzerinden de.
Ha.
120-130 üzerinden
Evet,
olmuş.
ekstra puan azmış.
Ekstra puan azdı. Onun dışında bildiklerimi yaptım, bilmediklerimi attım.
İşte delikanlı öğrenci modeli.
Kopya bizde olmaz. Bilmediklerimizi attık. O zaman sınavdan çıktım. Tuvalet molası verip geliyorum.
Tamam. ne diyordum? Ha, Efes diyordum. İkinci maç biraz da yani şanssız demeyeyim ama kötü kaybedildi. Öyle diyeyim. Üçüncü maçta Efes gövde gösterisi yaptı. Aynı normal sezonda kendi evinde oynadığı maç gibi. Yine Larkin'in aynı Mitch için ilk maçlarda olduğu gibi Larkin'de üçüncü maçlardan tüm playoff 3. maçlarının en değerli oyuncusu seçildi. Yine çok etkileyici bir performansa imza attı. Barcelona karşısında 7'de 6 üçlük attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Mitsic iyi oynadı. Yani genel olarak herkes iyi oynadı. Ben daha çok şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. 3. çeyrekte ilk yarı 39-52 bittikten sonra yani rakip potaya 52 sayı atmış, 13 sayı farkla önde gittikten sonra Efes 3. periyot başında Barcelona 3. maçta yani playoff 3. maçta bu maçtaki tek iyi üstün dönemini geçirdi Efes'e karşı ve farkı 5'e kadar indirdi. Yani skor 55-50'ye geldi. Bu andan itibaren hani Efes'in dağılmaması, o deplasman atmosferi, Barcelona'nın sert oyunu, işte ikinci maçı onların kazanmış olması, ev sahibi avantajının kaybedilmesi gibi düşünceler bir araya gelip takımı aşağı çekebilecek, dağılabilecekken öyle olmadı. Takım oradan 34 sayılık bir galibiyete gitti. Bu bence çok önemli. Çünkü sene başı Efes'in iyi gittiği dönemlerde büyük maçlarda büyük takımlara karşı işte CSKA gibi Real gibi maç sonlarında nasıl dağıldığını hatırlıyoruz. O noktadan bu noktaya gelmeleri bence çok anlamlı. Benim Efes'le ilgili en takdir ettiğim Ergin Ataman'da yani genel olarak çok antipatik bulurum. Ama çok iyi bir sezon geçiriyor ve maç öncesi taraftarı, takımı konsolide etme, gaza getirme yönünde bir tweet atmıştı. Kazanacağız. Özlü bir mesajla. Ve sonucunda da onu yaptılar ve bu da çok önemli bir şey bir antrenör açısından. Oyuncularına güven, rakiplerine karşı da tedirginlik hissi yaratması açısından. Ve bu iki seriyi bu şekilde tamamlayabiliriz. Diğer iki seriyi de Real Madrid Panathinaikos, CSKA Moskova Baskonya'ydı. Bu programda hep maç izleme izlememe konusunda dürüst oluyoruz. Açıkçası ben o eşleşmelerin hiçbirinin maçını izleyemedim. Efes maçları maça gittiğim için, yani oynanırken ya o an maç oynandı ya dönüş yolunda olduğum için. Fenerbahçe maçları da yani o günlerde denk gelmedi, yani izleyemedim diğer maçları. O yüzden o seriler hakkında atıp tutmayayım. Hani daha çok özetler Twitter'dan vesaire takip ettim. Fakat orada bir sürpriz yaşanmadı. Real Madrid 3-0, CSKA 3-1 rakibini eledi ve adını Vitoria'daki Final Four'a yazdırdı. Real Madrid'in 3-0 geçmesine açıkçası şaşırdım. 3-1 bekliyordum ben. Hani bazıları gibi 3-2 veya sürpriz bir Panathinaikos beklemiyordum o kadar da. Yani tam normal sezonun sonunu çok iyi geçirdi. Panathinaikos karakter koydular. İşte Pitino ile bir hava yakaladılar. Değişik bir takımlar falan filan, ama Real Madrid'in en fazla bir maç kaybedip o kadar hani kendi evine bile geri dönmeden seri 3-1 geçeceğini düşünmüştüm. 3-0 oldu. Benim dediğim bile olma, hani Oaka'daki bir galibiyet bile gelmedi. CSKA'daysa onda ben 3-2 diyordum. Onda da beklediğimin bir yazı oldu. 3-1 oldu. CSKA onlar da psikolojikman burada insanlar elenebileceğini düşünüyordu geçirdikleri normal sezondan sonra, ama Final Four'da kendi evinde oynamak isteyen Baskonya'ya karşı bir sürprize imza atmadılar. Bunlarla ilgili söyleyebileceğim bu. Final Four'la ilgili de bakalım Efes'le bir yarın netleşsin, sonra Ozi ile birlikte konuşuruz deyip Ozi'nin de şu an yanıma oturmasıyla NBA kısmına geçebiliriz. Dur, senin hoparlörü açayım. Mikrofonu açıyorum.
NBA kısmında yine biraz ilk turdan öne çıkanlar, onun ardından da izlediğimiz yarı final mücadeleleri ışığında bir yarı final tahminleri, takımların eksikleri, seriler nelere gebe, bunlar hakkında birkaç kelamda bulunacağız.
Aynen.
İstersen ben daha yeni geldim, bir tık daha ısınana kadar açılışı sen yap, ben arada dahil olurum.
Yani istersen elenen takımlarla başlayalım.
Olur bana.
Kısa kısa geçelim. Bir San Antonio'yu biraz daha konuşuruz. Onun dışında kısa kısa geçelim. Yani en kısasıyla başlayalım. Detroit için ne söylemek istersin? Bugün onlarla vedalaşıyoruz. Bir daha bu sezon konuşmayacağız.
Detroit zaten ilk turda herkesin beklediği gibi süpürdüler. Ben belki bir maç Blake Griffin, bu bence kendi açısından geçirdiği en iyi sezonun hatırına ağırlık koyup alabilir diye düşünüyordum. Ama o da klasik sezon sonu playoff başlangıcı sakatlığına yakalandığı için tam olarak o ağırlığı koyamadı. Ama buna rağmen, sakat olmasına rağmen playoffları tamamladı. Ve maçlar bittikten sonra da ameliyatına girdi. Büyük bir karakter gösterdi.
Detroit taraftarı da teşekkür niteliğinde seri bittikten sonra maçın son anlarında, dördüncü maçın son anlarında oyundan çıkarken onu alkışladı. Hatta MVP tezahüratı yaptılar
hatta
galiba.
Hatta Blake Griffin işte tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu. Tüm medya mensuplarıyla el sıkıştı.
Maç bu sonrası.
Da, aynen, maç sonrası. Bu da onun ne kadar aslında karakterli ve düzgün büyük bir oyuncu olduğunu göstergesi. Benim de takdirimi kazandı böylece.
Aynen, ben de yani Detroit benzer seviyede kalmaya devam ediyor. Yani Doğu'nun nispeten değil direkt daha zayıf oluşu nedeniyle sonlardan playoff'a girip ama çok da ilerilere gidemeyip ama hiçbir zaman da direkt böyle kötü takımda denmeyecek. Hani vasat bir takım ve hani bu sezon Blake Griffin'in hikayesi güzel oldu. Playoff'ta da bence şanssız sakatla, yani sakatlığa yapacak bir şey yok sonuçta. Hani o sakatlığa iyi reaksiyon verdi. Az önce senin de söylediğin
şu an hareketleri yaparak. Ulaş Beşok derdi ki Blake Griffin tam olarak poor man's LeBron derdi. Güzel de bir tespit.
Evet. Bence de.
Kesinlikle öyle.
Onun açısından güzel bir sezon oldu deyip Orlando'ya geçelim. Orlando hakkında söylemek istediğim bir şey var mı?
Orlando aslında bu playoff'un en büyük sürprizini yaptı. İlk maçı deplasmanda alarak.
Aynen.
Steve Clifford sezon bittiği zaman bir tane işte o footage'da sezonun son maçından sonra takımıyla şey konuşmasını yapmış. İşte hepinize gurur duyuyorum ama bizim daha işte serüvenimiz bitmedi, yeni başlıyor diye bir konuşma yapmış. Bu konuşmanın üstüne de playoff'un ilk maçını karakter koyarak Toronto deplasmanında almaları işte pastanın üzerindeki çilek oldu bence. Özellikle Orlando Magic bu sene çok da şaşalı bir kadrosu olmamasına rağmen, hatta takım içi mühendisine, mekaniğine
direkt
baktığımızda
aslında boktan bir kadroları
aynen
var.
Aynen öyle. Kötü bir kadroları var. Ama buna rağmen Steve Clifford Charlotte günlerindeki gibi, Charlotte'da kötü bir kadrosu varken el yüzü düzgün bir hale getirmiş ve yanılmıyorsam playoff yaptırmıştı.
Aynen.
Aynısını Orlando Magic için de yaptı. Magic için bence artık güneşli günler geliyor gibi. Bu takım olgusunun üzerine biraz da GM'lerin yapacağı doğru hamlelerle Orlando Magic önümüzdeki senelere sağlam adımlarla ilerliyor. Ve Orlando Magic'in bu playoff yapmasında Philadelphia'dan adeta çaldıkları şanlı birinci sıra draftı Markel Fultz'un etkisini de unutmamak lazım.
Yani güzel özetledin. Ben de üstüne bir şey eklemeyeyim. Ben zaten programın başında konuştum. Yani şey, sadece ilerisi için umutlu olma kısmı ile ilgili benim soru işaretlerim var. Çünkü GM kadrosuna güvenmiyorum. Ama Steve Clifford'ın zirve takımların koçu olabilir mi bilmiyorum ama kalbur üstü takımların iyi bir koçu olduğunu kanıtladı bence. Dediğin gibi Charlotte'da da benzer bir performans göstererek. İyi bir antrenör. Mesela Jonathan Isaac toparlandı. İşte bakalım Fultz seneye nasıl olacak. Aaron Gordon zaten belli bir seviyenin üstünde olduğunu gösterdi artık. Yani bundan sonra Terrence Ross çok iyi bir sezon geçirdi. Bütün bunların etrafını güzel donatabilecekler mi yoksa yine yerlerinde mi sayacaklar onu seneye göreceğiz. Indiana
bence Victor Oladipo bassızlığını yaşamasalardı benim bu seneki Doğu finali adaylarımdan biriydi Indiana. Çünkü playoff için çok elverişli bir kadroları var. Hırçın bir takımlar. Savaşmayı asla bırakmıyorlar. Oladipo yokken bile savunmada çok iyiler. Yalnız Oladipo olmayınca da hücumda düşüyorlar. O yüzden eğer işler bu şekilde devam ederse, geçen senelerdeki gelişmeleri bu senede gösterebilirlerse, bu off-season'da da, seneye ben Indiana'nın Doğu finali adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Ki bu senede aslında Oladipo sakatlanana kadar lig üçüncüsülerdi galiba.
Ya bayağı iyi takım. Bayağı takdir edilecek takım. Ben çeyrek finalde Boston'la çok çekişmeli bir maç oynayıp sonuna kadar zorlayıp ama hani en sonunda elenmelerini beklerdim. Oladipo olsaydı da. Ama kesinlikle çok zorlayacakları ve biraz daha ekleme yapıldığı takdirde veya var olan oyuncular biraz da mesela atıyorum Darren Collins'ını update etmeleri gibi bir durumda falan. İlerisi için zaten her zaman potansiyeli olan bir takım.
Bir de sanırım büyük de bir cap space'leri var. İyi eklemeler yapabilirler.
Ya sadece keşke yani Orlando'da bir maç almışken Detroit gibi süpürülmek yerine bir tane maç alsaydı Indiana. Yani bu sezonki bu mücadelelerine dediğin gibi Oladipo sakatlanana kadar üçüncü olmaları çünkü sezona da sakat başlamıştı. Aslında Oladipo öyle uçmuyordu. Varlığıyla bile üçüncülerdi. O yokken de bir süre fena gitmediler. Sonra birden çöktüler. Ama genel olarak iyi bir sezon geçirdiler. Keşke bir tane kendi evlerinde maçı alsalardı. Güzel olurdu. Aynı Orlando'da bahsettiğimiz gibi. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım Indiana'yı önümüzdeki senelerde de takip etmek keyifli olacak.
Kesinlikle.
Utah
aslında elinin tersiyle bence Houston serisini uzatmayı reddetti. James Harden üst üste 3 maç kendi standartlarının bayağı bir altında oynadı.
Bir maç direkt berbat oynadı.
Bir maç berbat. 2 maç kendi standartlarının bayağı altında oynadı. Bu maçlardan berbat oynadığı maçı Utah yine kaybetti. Ardından serinin 4. maçını kazandılar. 5. maçında yine karşılarında kötü bir Houston vardı. Ama Donovan Mitchell da o gün çok kötü atınca 20'de 4 falan atmış sanırım.
Aynen o da kötü bir seri geçirdi.
Kötü bir seri geçirdi. Yenildiler. Aslında bakınca ben bu seride Utah'ın çok net bir şekilde 3 maç kazanabileceğini hem öncesinde düşünüyordum hem de seride de gördüm aslında. Kendi ellerinde olan 3 maçı sadece kendi beceriksizliklerinden dolayı alamadılar. Ya bir maçı aldılar, iki maçı alamadılar. Ya
en azından serinin 3-1 olduğu anda 2-2 olması gerekiyordu.
Evet, evet.
Ya oradan sonra belki 4-3 eğleneceklerdi veya 4-2 eğleneceklerdi ama 2-2'yi görmeleri lazımdı ya o.
Bence Utah bir maçı kazandı ve geri kalan oynadığı iki maçın ikisini de kazanabilecek konumdaydı. Bir maçta Donovan Mitchell ender kötü günlerinden birini geçirmese, diğer ilk maçta da Utah'ın şutörleri biraz gününde olsa ya da daha dikkatli bir oyun yapısı çizseler, James Harden'ın çok kötü attığı o günde Houston'ı yenmeleri işten bile değildi.
Bu arada Mitchell demişken Orlando'da son bir cümle onu da ekleyeyim aklıma geldi şimdi. Vucevic normal sezona göre bayağı kötü kötü seri geçirdi. Böyle ayağı hızlı olmayan, sert olmayan uzunlar genelde biraz düşüşte ama buna rağmen Vucevic aksi yönde başka şeyler getirip biraz hani hücum kısmı için konuşuyorum, savunma için asla değil. Marc Gasol vari bir performans gösterip değerini arttırmıştı ama playoff'ta biraz hani İyi bir oyuncu oldu ama hani üstüne takım kurulacak ana bir iki parçadan biri olmayacağını gördük bence. Utah'la ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Utah. Ben de senin dediklerine katılıyorum.
Utah'la ilgili yaptığım derin ve yüksek zeka gerektiren analizler bu kadar.
Keşke hani 4-1 Utah çünkü hep böyle işte dişli olması, işte sert karakterde bir takım olması, mücadeleci olması onunla anılıyor ya ve öylelerdi harbiden. 4-1 elenmeleri ve hani Harden'ın öyle en azından o maçı da kazanamamaları üzücü oldu. Peki şeyi sorayım sana Utah'la ilgili. Böyle çok az konuşmak içim el vermedi. Utah'la ilgili ileride ne bekliyorsun? Sence nereye gidecekler?
Utah'ın acilen iyi yüzleri şütörlerinden kurtulup şütör oyuncu transfer etmesi gerekiyor.
O bir önceki programa
bir ihtar gönderirim. Korver yaşlandı. Royce O'Neal verimli bir oyuncu, yedekte tutulabilir. Joe Ingles de ilk 5'te kritik bir rol oynuyor ama işte bu 5 kişilik Gobert, Ingles, Rubio, Donovan Mitchell dörtlüsünün yanına bence iyi bir şutör almaları lazım. Ve bana göre de Ricky Rubio'yu da onunla aynı seviyede ama oyun stili daha dış atışa, perimetreye dayalı olan bir oyun kurucuyla takas ya da işte Rubio'yu verip buyoutlayıp her neyse artık onlar GM denemeyeceği şey. Yani Rubio yerine overall'da aynı 2K overall'una sahip ama tehdidi daha perimetre olan bir oyun kurucu. Bir de diğer boş olan slota Royce O'Neal yerine iyi bir şutör.
Şeyi bir hayal etsene. Royce O'Neal, işte Ingles, Korver falan hani onları bir kenara bıraktı. Direkt ana parça olarak Rubio yerine Conley, Favors yerine Mirotic olduğunu düşünsene bu takımda.
İşte böyle dediğimiz tandem kurulduğu zaman bir anda 5-10 barem atlıyor.
Yani bence. Rubio gibi o savunmacı takım kimliğini bozmayacak savunması olan, hani süper olsun değil ama belli bir seviyenin üstünde savunması olan ama hücumda da başta şut olmak üzere Rubio'dan daha yetenekli olan bir guard ve NBA'in gittiği yönde modern o savunma sertliklerini de birden böyle alaşağı etmeyecek bir 4 numara. İşte zaten Royce O'Neal, işte Korver, Trey Lyles falan hani geriden gelen oyuncular var. Bench'ten gelen. O zaman harbiden daha başka bir seviyeye çıkabilirler. Çünkü ben istiyorum o. Gordon Hayward'ın Boston'a gittiği yaz aslında tam olarak işte Gobert yükseldi. İşte bulduk takımı falan gibi düşünüyorlardı. Ama işte Hayward gidince tabii o etkiledi. deyip kapatalım. Kısa bir ara verip ikinci bölümde NBA ile devam edelim. Görüşürüz.